Türkiye'de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 27. Ayırım. Tepedelenli'nin babasının ya da dedesinin derviş olduğu söylenirse de kendisinin Bektaşi olduğu bilinmiyor. Hasbuk'a göre Tepedelenli'nin hayatında önemli rolü olan olay 1778'de Rum keşişi Kozmoz ile tanışmasıdır. Bu keşiş ona Berat Paşa'sını yeneceğini, sonra Epiros valisi olacağını, nihayet padişahla çarpışacağını ve bir gün İstanbul'a kızıl bir sakal ile gireceğini haber vermiş. Yeniçeri ocağını ele geçiren Bektaşilerin siyasal nüfuzunu bilen Tepedelenli, Bektaşilere birçok yeni tekkeler yaptırmıştı. Hasbuk'un tespit ettiğine göre Yanya civarında 7 büyük Bektaşi tekkesi vardı. Bektaşi babalarının biri doğrudan doğruya paşanın emrinde çalışıyordu. Diğer biri Arnavutluk'ta onun ajanı olarak dolaşıyordu. Bektaşi faaliyetlerinin bir ucu da Üsküdar'daki Bektaşi tekkesindeydi. Yılda bir kez bir Bektaşi babası bu tekke ile Yanya arasında ulaklık hizmetini görüyordu. Pazvandoğlu'nda ise ilişki noktası yukarıda adı geçen Rumlaşmış bir ulah olan Rigas'tır. Rigas İstanbul'da Fener beylerinden Vavroyenis'in maiyetiyle çalışıyordu. Mavroyenis'in Eflak beyliğine atanması üzerine İstanbul'dan gelen bir emirle Pazvandoğlu'nu yakalama işine memur edilmişti. Yeniçeriliğe yani Bektaşiliğe intisap etmiş olan Pazvandoğlu yakalandığı halde Rigas gizlice onun kaçılmasını sağlamıştı. Hazdug'a bakılırsa dostu Perihibos'un görev Rigas sonradan Yunan istilalcisi olarak tanıtılmıştır. Aslında Rumluk ya da Hristiyanlık davasında olan bir adam olmaktan ziyade dini ya da milleti ne olursa olsun bütün insanların eşitliğine inanan birisiydi. Hristiyanların, Müslümanların kendi dinlerinin hak dini olduğu iddiasının saçmalığına inanıyordu. Çünkü bütün insanlar bir tek yaratıcının evladı olduklarından hangi dinin hak, hangi dinin batıl olduğu insanların kendi sanısına ve iddiasına kalmış bir şeydi. Hazdug'a göre bu görüş tıpatıp bir Bektaşi doktrinidir. Ayrıca onun Fransız devrimi ideolojisinden etkilenerek Müslüman olsun, Hristiyan olsun, Rum olsun, Ulah olsun bütün baskı yöntemlerine karşı birlikte her özgürlüksever insanı içine alacak genel bir ayaklanmanın başlıca kurucusu olduğu, bu komployu kışkırtanın da Napolyon olduğu düşüncesindedir. Yine Hazlug'a göre Rigas'ın yalnız Pazvandoğlu ile değil Arnavut beyleri ve Tepedelenli ile de teması vardı. Osmanlı yönetimi tarafından yakalandığı zaman Rigas nasıl vaktiyle Pazvandoğlu'nu kurtarmışsa Tepedelenli de onu kurtarmak için çok çalışmıştır. Rigas'ın Rum elinde Bektaşi dervişi kıyafetinde dolaştığını da kaydeden Hazlug şöyle der: buna göre Rigas ya gerçekten Bektaşi idi ve bundan ötürü Bektaşi'ye yardım etme yeminiyle bağlıydı. Nitekim Pazvandoğlu'nu bundan ötürü kaçırmıştı ya da Bektaşilerle daha sonra Jön Türklerin Bektaşilerle kurduğu ilişkiye benzer bir biçimde bir ilişkisi vardı. Hazlug 18. yüzyıl sonlarıyla 19. yüzyıl başlarında Rum elinde gözüken Bektaşi canlanışı hakkında bu tezine dayanarak Osmanlı tarihinde eski Herseys, Rafizilik eylemlerinin devlete karşı yönelişine benzer bir biçimde Osmanlı rejimine karşı Bektaşi ve Melami fikirleriyle yürütülen geniş ve gizli bir komploda bulunduğunu ileri sürer. Daha 3. Selim zamanında bunlar Mevlevilik perdesi altında sarayın içine kadar girmişlerdi. Bunun tarih yazarı Asım'ın padişahın çevresini ve sarayı dolduran şeyh ve dervişlerin faaliyetleri hakkında söyledikleriyle ilgisi olduğu gibi Beşiktaş cemiyeti dolayısıyla gene Asım'ın ve Cevdet'in sözünü ettikleri zındıklık ve dinsizlik olaylarıyla ve bu tarihçilerin Voltelcilerden daha ileri giderek açıkça dinsizlik fikirlerini yayma faaliyetleri üzerine kaydettikleri olaylarla ilgisi vardır. Hazluk bu anarşistler hakkındaki tezini Osmanlı padişahlarının kılıç kuşanma töreninin geçirdiği evrim hakkındaki incelemesiyle de destekler. Ona göre aslında kılıç kuşanma töreni Şeyhülislam esnaf temsilcisi olarak Nakübül Eşraf ve silahtar tarafından kazaskerler, sadrazam ve Yeniçeri ağası huzurunda yapılırdı. Kılıç kuşanmanın Konya'daki Mevlevi Çelebi'si tarafından yapıldığı iddiası sonradan çıkarılmış bir efsanedir. Mevlevilerin sahneye çıkışı 4. Mehmet zamanında başlamış gözüküyor. Daha ondan önceki Padişah İbrahim zamanında 1640-1648 sarayda Mevlevilerin nüfuzunun arttığını gösteren işaretler vardır. İbrahim, Sadrazam Derviş Mehmet Paşa'nın Şeyhülislam ve Yeniçeri ağası ile birleşmesi sayesinde tahttan indirilmişti. Hazluk'a göre o zamanlar en üstün mevkilerde olanların çoğu Mevlevi idi. Derviş Mehmet Paşa henüz çocuk yaşta bulunan yeni padişahı bir Mevlevi yürüyüşü şeklinde hazırlanan törenle kılıç kuşatma için Eyüp Camii'ne götürmüştü. Pek muhtemel olarak Derviş Mehmet Paşa 1648'de Eyüp'te kılıç kuşanma törenini Mevleviler lehine çeviren kişidir. Yarım yüzyıl sonra Mevlevilerin bu siyasal baskılarına karşın Bektaşilik karşı taarruza başlar. Bu da bir hal ardından gelen bir culus töreninde 1703'te kendini gösterdi. 3. Ahmet bir Yeniçeri ayaklanması sonunda ve Şeyhülislam'a karşı bir harekat sonucu tahta çıkarılmıştı. Bu padişahın kılıç kuşanma töreninde silahtar ve Nakübül Eşraf bulunmakla birlikte asıl rolü Yeniçeri ağası oynamıştı. Bu tarih siyasa alanında Yeniçerilerin resmen Bektaşilerle birleştiği ve kendilerini Bektaşi köçekleri olarak nitelendirdikleri tarihe rastlar. Bektaşilerin Mevleviler eline geçen imtiyazı elde etmeye çalışmasının ilk görünüşü Hazluk'a göre bu olaydır. Ona göre bunun sembolleştirdiği şey padişaha meşruluk sağlayan gücün Yeniçeri Bektaşi bileşimi olduğunu göstermesidir. Fakat Yeniçerilikte Bektaşi üstünlüğü kurulmakla birlikte sadrazamlık, Şeyhülislamlık mevkilerine geçenlerde Mevleviliğin gücü daha hala devam etmekteydi. 18. yüzyılda siyasal alanda Bektaşilerle Mevleviler arasında bir uzlaşma, bir alan bölümü ya da denge kurulmuş gözükürse de yine bu yüzyıl içinde padişahlık makamının meşrulaştırılması konusunda Mevlevi-Bektaşi yarışması sürdürülmüştür. Hazluk üstü zafer sayan Esat Efendi'nin 3. Selim'in düşürülmesinin bir Bektaşi komplosu eseri olduğu konusu üzerinde ısrarla durulmasını haklı bulur. Asım'ın da aynı fikirde olduğunu biliyoruz. Ancak Bektaşi Yeniçerilerin tahta getirdiği 4. Mustafa'nın düşürülmesinden ve Mahmud'un tahta getirilişinden sonradır ki kılıç kuşanma töreni Mevlevi şeyhlerinin imtiyazı haline geldi. Hazluk'a göre Bektaşiler arasında Sultan Orhan'ın Yeniçeri Ocağı'nı Hacı Bektaş'a takdis ettirdiği efsanesinin karşılık olarak Mevleviler arasında da Konya Çelebiliği'nin Selçuklu Sultanlığı'nı meşrulaştırdığını daha sonra bunun Osmanlı soyuna nakledildiği yollu efsane geliştirilmiştir. Kılıç kuşanma töreninde 3. Mahmud'un culusu bir dönem noktası olmuştur. Gelenek dışında Alemdar Mustafa'nın 300 silahlı askerle yürüyüş yaptırdığı kılıç kuşanma, Konya'dan getirilen Mevlevi Şeyhi tarafından yapılmıştır. Bu törenin daima Mevlevi Şeyhleri tarafından yapıldığı efsanesi Hazduk'a göre bu tarihten sonra başlar. Nitekim 1839'da Abdülmecit'e, 1861'de Abdülaziz'e Çelebiler ya da vekilleri tarafından kılıç kuşatılmıştır. 4. Murad'ın kılıç kuşanma töreni Mısır Hidivi'nin hazır bulunması için ertelendiğinden ve az sonra da hal edildiğinden yapılamamıştır. Fakat 2. Abdülhamid'in kılıç kuşanma töreni de Mevleviler tarafından yapılmıştır. İhtimal ki Mithat Paşa'nın Bektaşi oluşuna karşılık Abdülhamid Nakşibendi idi. 5. Mehmet de Mevleviler tarafından meşrulaştırılmıştır. Kendisi de Mevlevi tarikatına mensuptu. 2. Mahmud'un culusundan sonra Bektaşiler, Derebeyler ve Yeniçerilerle birleşerek son savaşlarını vermeye başladılar. Yeniçerilik ocağına bağlı küçük esnaf arasında Bektaşiliğin güçlenişine karşılık Mahmud ulemayı ve Bektaşi olmayan öteki tarikatları kendi tarafına alabildi. Öyle gözüküyor ki ulema arasında Mevlevilik tutuluyordu. Örneğin uzun süre padişahı etkisi altında tutan ve onun derebeylere karşı savaşını yöneten Halet Efendi Mevlevi idi ve Bektaşilerin Rumeli'nde desteklediği Tepedelerni gibi derebeylerin amansız bir düşmanı idi. Bektaşi şeyhlerinin Yeniçeri Ocağı'nın 94. ortasında albay rütbesiyle oturmasına karşılık olarak 2. Mahmud, Mevlevi Çelebiliğini Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusunda müşirlik rütbesine yükseltmişti. Siyasal çatışmalar arasındaki bu din ya da tarikat çalışmaları önünde 2. Mahmud'un padişahlıktaki halifelik niteliği ve Vakayı Hayriye, hayırlı olay adıyla tanınan olayın gerçek niteliği biraz daha aydınlanmış gözüküyor. Üstü Zafer bunun ideolojisini hazırlamak üzere yazdırılmıştır. Bu eserin yazarı olan Esad Efendi'nin görünüşte Yeniçeriliğin kaldırılması olayı anlamına kullanılan Vakayı Hayriye'yi meşrulaştırmadaki asıl hücum hedefinin Bektaşiler oluşu Hazluk'un tezinin aynıdır. Esat Efendi bugünkü dille şunları söyler. Bektaşiler saf ve bilinçsiz halkı yavaş yavaş İslamlıktan uzaklaştırarak İslam ülkelerinde, Rumeli'nde, Arnavutluk'ta ve öteki yerlerde Sultan, Baba, Abdal adları altında Nakşibendi, Kadiri vesaire gibi tarikatların türbelerinin ve tekkelerinin aslında Bektaşilere ait olduğu iddiasıyla yavaş yavaş ellerine geçirmişlerdi. Aslında bir arkeolog ve sonra folklor inceleyicisi olan Hazluk, İnanç ve tarikat olaylarının siyasal ve ekonomik etkenlerin ışığında görmekten ziyade siyasal ve ekonomik etkenleri daha açık belirtir. Esat Efendi'nin sözleriyle Bektaşi güruhu Yeniçeri taifesine dayanarak vaktiyle dindar kişilerin öteki tarikatlara adadığı tekke ve zaviyelerin adlarını Bektaşi adlarına çevirerek ve bu tarikata nispet ettirerek zapt etmişler, vakıf gelirlerini ellerine geçirmişler, yeniden daha birçok Bektaşi vakıfları ve tekkeleri sağlamışlardır. Bunlar Osman oğulları askeri bizimle pirdaştırlar iddiasıyla Yeniçerileri elde etmişlerdir. Hala Hacı Bektaş vekili adına Esat Efendi aslında Hacı Bektaş ile Yeniçeriler arasında tarihsel bir ilişki olmadığını özellikle belirtir. 94. Orta Kışlasında bir Bektaşi şeyhinin oturduğunu, öldüğü zaman onun yerini alacak olan Bektaşi şeyhinin Ocaklı tarafından törenle ağa kapısına götürüldüğünü, Yeniçeri ağası tarafından tacının giydirildiğini, tekrar törenle Baba Ali'ye götürülerek feracı giydirildiğini, ondan sonra makamına getirilip oturtulduğunu anlatır. Bektaşiler Yeniçerilerle birleşerek hem devlete hem dine karşı çeşitli ihanet işlerine girişmişlerdir. Dine karşı ihanetleri halk arasında dinsizliği yaymak, tekke ve zaviyelerde ayinler yaparak içki içmek, namaz kılmamak, Ramazan'da oruç yemek, sünnet ehlinin inançlarıyla açıkça alay etmek gibi şeylerden devlete karşı işledikleri ihanetleri sayarken daha önce sözünü ettiğimiz Hülasatul Kelamı Fir Reddi Fil Avam adlı layihada anlatılan casusluk ve boygunculuk eylemlerini yapanların da Bektaşiler olduğunu ileri sürer. O layihada Bektaşi adı açıklanmadığı halde Esat Efendi bozguncu propagandayı hemen hemen aynı sözlerle tekrarlayarak bunu yapanların Bektaşiler olduğunu iddia eder. Bunların Rus seferinde asker arasına karışarak "Be hey ahmaklar, boş yere canınızı neden telef edersiniz? Size gaza ve şehitlik diye yutturulan lafların aslı yoktur. Osmanlı padişahı kendi sarayında sefasına bakıyor. Efrenç kralı kendi cümbüşünde. Sizin bu dağ başlarında metrislerde canınızı telef etmenizin ne anlamı vardır?" gibi telkinlerle askerin bozulmasına sebep olduklarını ileri sürer. Koca Sekbanbaşı layihasında sözü edilen asker arasına karıştığı ve üniformasızlık yüzünden kim oldukları bilinmeyen casusların Bektaşi olduğunu iddia eden Esat Efendi, Başkomutan Koca Yusuf Paşa'nın bir casusunun yakalanması için 20 bin kuruş vaat ettiği halde ele verilmediğini kaydeder. Bir gün dev gibi bir Bektaşi dervişi eski Şeyhülislam ve Yasinci Zade'nin karşısına dikilerek 3. Selim ve Alemdar olaylarıyla saraya hücumda Yeniçerilere önderlik edenin kendisi olduğunu söylemiş. Soruşturmalar sonucunda bu iddianın doğru olduğu ortaya çıkmış. Bu şeyh çarşıya çıktığı zaman yanında 3-5 Yeniçeri ustası eşkıya ile dolaşırmış. Yakalanıp sürüldüğü zaman ocak eşkıyası geri getirilmesini istemişler. Bunlar fetvalarla susturulmuşlarsa da nihayet Bektaşiler son Yeniçeri ayaklanmasını başlatmışlar. Yeniçeri isyanında Bektaşi dedeleri ellerinde teberlerle isyan yürüyüşünün başında geliyorlarmış. Yeniçeri ocağının hala padişahlığa gerekli olduğuna inanan II. Mahmud'un duraksamaları karşısında ulema ve belki de Mevleviliğe ve öteki tarikatlara bağlı devlet adamlarının teşvikiyle ocağın yok edilmesine karar verildikten sonra silah kullanılmasını bilmeyen bir fakir esnaf kalabalığından başka hiçbir şey olmayan Yeniçeriler, üstün ateşli silahlar karşısında ezildiler. Başları üzerine saraydaki camide bir meşveret meclisi kurulmuştu. Konu, Yeniçeri ayaklanması ile ilgili Bektaşilerin nasıl cezalandırılacağı, Ocaktan sonra Bektaşi örgütlerinin nasıl yok edileceği sorunu idi. 27. ayırımın sonu, sayfa 161, devamı 28. ayırımda.